Ayrım 16.
Ortaokul suçlu denekler 32 %11.5. Lise suçlu denekler 4 %1.4. Diğer öğrenim kurumları suçlu denekler ve yüzde yok. Okula gitmemiş çocuklar suçlu denekler 12 %4.3. İlkokul terk suçlu denekler 7 %2.5. Toplam suçlu denekler 278 %100. Suçsuz denekler ilkokul mezunu 141 %70.5. Ortaokul suçsuz denekler 33 %16.5. Lise suçsuz denekler 12 %6. Diğer öğrenim kurumları suçsuz denekler 7 %3.5. Okula gitmemiş çocuklar suçsuz denekler 4 %2. İlkokul terk suçsuz denekler 3 %1.5. Toplam suçsuz denekler 200 %100. Suçlu çocukların ailelerinde babalarının %80'inin ve annelerinin %26'sının okuma yazma bildikleri görülmüştür. Suçsuz çocuklardaysa babaların %89'u ve annelerin %32'si okuma yazma biliyordu. Ayrıca suçlu deneklerden hiçbiri anaokuluna gitmemişti. Aile içi bireylerinin okuma yazma oranları ve yaşam koşulları göz önünde tutulduğunda, deneklerin gerçek anlamda olumlu bir eğitim gördükleri söylenemez. Suçlu denekler içinde 12 tanesi hiç okula gitmemiş, geriye kalanın %87.7'si 230 denek 7 yaşında okula başlamış, %13'ü ise 36 denek okula geç başlamış çocuklardı. Suçsuz çocuklardaysa okula geç başlayanlar sadece %4 oranındaydı, 8 denek. Okula başlama yaşındaki gecikme çocuk için büyük bir engeldir. Bu gecikme 2 yılı aşarsa çocuğun gelecekteki eğitimini bütünüyle sarsar. Bu konuyla ilgili birçok gözlem şunu kanıtlamıştır ki, eğitim süresi başında görülen bir gecikme, çocuğun tüm eğitim yaşamında bir zorlanma şeridi halinde ortaya çıkar. Bu durumlarda da başarısızlık kaçınılmazdır. Suçlu deneklerde 5. sınıfa kadar devam eden ilkokul öğrenimi, diplomanın alınmasıyla son bulmaktadır. Suçlu çocukların %80.2'si 223 denek ve suçsuz çocukların %70.5'i 141 denek öğrenimlerini ilkokulu bitirdikten sonra durdurmuşlardır. Orta dereceli bir okulda öğrenimlerine devam etmiş olan suçlu çocuk sayısı toplam deneklerin %13'ünü 36 denek oluşturmaktadır. Okuldan ayrılmada çocuğun kendi arzusunun yanı sıra bulunduğu çevrenin özellikleri de etkili olmaktadır. Buna karşılık okuldan uzaklaşma yeni yetişmekte olan gencin yaşamında ani bir kesinti oluşturur. Böyle bir uzaklaştırma çocuğu aile hayatı içinden koparmakta ve bir adolesans krizinin patlak vermesine yol açmaktadır. Deneklerimizde bunların dışında kalan bir eğitime son verme şekline rastlamaktayız. Bu da çocukların işledikleri suçlardan ötürü kanuni makamlarca yakalanmaları sonucunda zorunlu olarak okuldan ayrılma şeklidir. Deneklerimizde %75.2 oranında 210 denek kişinin kendi istekleriyle öğrenimlerine son verdiklerini, 2 çocuğun %0.7 okuldan uzaklaştırılmış olduğunu ve %16.9 oranında 47 denek çocuğunda bir suçtan ötürü polis tarafından yakalanarak eğitimlerine son verildiği saptanmıştır. Suçsuz çocuklardaysa kendi istekleriyle okuldan ayrılanların sayısı %72 oranındadır, 144 denek. Suçlu çocukların yalnızca %36.7'si hiç sınıfta kalmamış çocuklardır. Geri kalan %63.3'lük bölümün sınıfta kalanların %13.5'i 1 yıl, %50.6'sı 2 yıl, %17,8'i 3 yıl ve daha fazla yıl kaybetmişlerdir. Suçlu deneklerden %8,2'sinin herhangi bir arkadaş grubuyla ilişki kuramadıkları ve bu konudaki çeşitli girişimlerinde grup dışına itilmiş oldukları saptanmıştır. Ayrıca %34,5 oranında çocuğun arkadaş çevresine uyum sağlamada güçlüğe uğradığı gözlenmiştir. Toplam olarak suçlu çocukların yarısından çoğunun %50,7 devamsızlık durumunun ileri derecede olduğu saptanmıştır. Suçsuz deneklerde ise bu oran %29,5'e düşmektedir. Ancak her iki grupta da devamsızlık etkenleri arasında ön planı okuldan kaçma almaktadır. Sonuç olarak bir toplumsallaştırma kurumu olarak okulun işlevi büyüktür. Okul, bir sosyal kurum olarak gerektiğinde aile ve yakın çevrenin veremediği olumlu etkileşim ortamını hazırlayan, bu boşluğu dolduran bir kuruluştur. Okul, bu önemli işlevini gereği gibi yerine getirebildiği ölçüde başarılı sayılır. Okul öğrenimiyle çocuk suçluluğu arasındaki ters orantı, bu kurumun uyum sürecindeki etkinliğini kanıtlamaktadır. 5. Bölüm: Kişilik, Uyum ve Davranış Bozuklukları. Kişilik, sayısız yüzü olan maske. Kişilik, personality, bir bireyin tüm ilgi, tavır ve yetenekleriyle dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir kavramdır. Kişiliğin oluşumunda var olan kalıtsal etkenlerle toplum ölçülerine göre olması gereken çevresel etkenlerin rolü büyüktür. Bazılarına göre kişilik, insanın sosyal uyarıcı olma değeridir. Bu tanıma göre kişilik, bir bakıma insanın toplumda oynadığı çeşitli roller ve bu rollerin başkaları üzerinde bıraktığı etkilerin tümüdür. Karakter ve mizaç özellikleri sık sık kişilik anlamında kullanılır. Mizaç, bir insanın duygusal ve harekete ilişkin yaşamının özelliklerinin tümü olarak kabul edilmelidir. Kişiliğin bütününü değil, ancak önemli bir yüzünü oluşturan mizaç üzerinde beden kimyasının etkili olabileceğini savunan Hipokrat, 4 tip mizaçtan söz eder. 1. Hafif kanlı, sanguin. Bu tipte olan insanların bedeninde kan egemendir. Böyle bir insan, eğlence, müzik ve şaraptan hoşlanır. Bunlar neşeli ve canlıdırlar. 2. Ağır kanlı. Flegmatik olan kişilerse dinlenmekten ve uyumaktan zevk alırlar. Güç duygulanırlar, yavaş hareket ederler. Bunların bedenlerinde balgam sıvısı ağır basar. 3. Sevdalı, melankolik mizaçta olanlar derin görüşlü ve cesurdurlar. Duygusal ve romantik tabiatlı olurlar. Bunların bedenlerinde kara safra oranı yüksektir. 4. Asabi, kolerik mizaçlarda olan kişilerse ateşli ve serttirler, çabuk kızarlar. Böyle bir kişinin kanında sarı safra egemendir. Böylece çeşitli mizaçların bu belli sıvıların oran bakımından bir kişide fazlaca bulunmasından meydana geldiği düşünülmüştür. Karakter, çeşitli anlam ve ifadeleri kapsayan çok karmaşık bir kavram olup, daha çok ahlak değerlerine göre hüküm vermeyi kabul eden davranış olarak tanımlanabilir. Bu anlamda karakter, bireyin toplum değerlerine ve normlarına doğru yönelen kişiliğinin bir parçasıdır. İlk karakter gelişimi, etkin bir dönem olan çocukluk yıllarına rastlar. Anne, baba ve oyun arkadaşlarının karakterin gelişiminde dikkate değer rolleri olduğu gibi, öğretmen ve öteki yetişkinlerin de bu yıllara rastlayan karakter gelişimine katkıda bulundukları belirlenmiştir. Karakter gelişiminde toplumsal değerlere yönelen tavır alışın önemi büyüktür. Tavır alışlar kazanılmış, öğrenilmiş eğilimlerdir ve herhangi bir duruma bir takım bilinen yollarla karşı koyma anlamını taşırlar. Tavır alışlar bazen doğrudan doğruya bireye ya da insan davranışlarının bazı biçimlerine yönelmiştir. Bunlar toplumsal değerlerle birlikte bir bütün oluştururlar. Tavır alış ve toplumsal değerler kimi durumda öznel, sübjektif, kimi durumda da nesnel, objektif görünürler. Toplumsal değerler anlamlı kavramlardır. Her birey bir değer sistemine sahiptir. Davranış kurallarına doğru yönelen tavır alışlar bazen ahlaki tutumlar şeklinde değerlendirilirler. Huylar, tutum, arzu ve ilgilerle yakından ilişkilidirler. Toplumsal değerler ve normlar kadar arzular, tutumlar, huylar da birer dinamik dürtülerdir. İnsanlar antisosyal özellik ve eğilimlerle birlikte doğmamışlardır. Davranış, toplumsal çevreden bireye yönelen sayısız etkenlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Kişilik, bütün bu özelliklerle kişiyi yapılaştıran ve onun toplumdaki rolünü koşullandıran bir örgütlenmedir, organizasyondur. Kişiliği beden biçimlerine göre sınıflandırma. Dış görünüş, beden yapısı ve sağlık gibi biyolojik özelliklerin belli bir kişiliğin gelişimi üzerinde önemli bir rol oynadığı öteden beri ileri sürülmüştür. Kısalık, uzunluk, zayıflık, şişmanlık, çelimsizlik, gürbüzlük, güzellik, çirkinlik, saç, göz ve ten rengi başkalarının insana karşı tepkilerini etkileyen, böylece onun geliştireceği kişiliğe belirli yönler veren niteliklerdir. İnsanları beden yapıları bakımından bir takım tiplere ayırma çabalarında bulunulmuştur. Özellikle ileri davranış bozukluklarının tedavisiyle uğraşan psikiyatrlar, fiziksel yapısıyla mizaç ve kişilik arasında birçok benzerlik gözlemişlerdir. Kretschmer, kafanın yüz ve bedenin çeşitli ölçülerini alarak insanları fiziksel yapıları bakımından üç bölüme ayırmıştır. 1. Piknik tip. Orta boylu, yuvarlak, kafatası omuzlara gömülü, kasları yumuşak ve yağlanma eğilimi gösteren bir tiptir. 2. Atletik tip. Kalın kemikli, kuvvetli, geniş omuzlu, kasları güçlü ve iyi gelişmiş olur. 3. Astenik ya da leptozom tip. Narin, ince ve uzun boylu olur. Kretschmer, beden ölçüleri bakımından bu üç tipe uygun düşmeyenlere şekilsiz anlamına gelen diplastik tip demiştir. Kretschmer'e göre beden yapısı bakımından piknik tipler açık kalpli olurlar, duyguları ateşlidir ve çabuk değişir. Zekaları pratik olup sosyal konulara yönelirler. Mizaç bakımından dışa dönük, canlı, esprili ve insancıl kişilerdir. Leptozomlar ise tutucu, soğukkanlı tiplerdir. Zeka bakımından soyut konulara yönelirler, derin düşünürler ve takip fikrine sahiptirler. İradeleri bazen zayıf, çoğu zamansa sebatlı, adeta inatçıdırlar. Mizaç bakımından çekingen, alıngan, içe dönük olup yalnızlıktan hoşlanırlar. Kretschmer'den sonra Sheldon da beden yapıları bakımından insanları beden dokularına göre üç tipe ayırmıştır. 1. Endomorf, endomorfi tipte olanların iç organ dokuları daha çok gelişmiş olup bunlarda özellikle karın bölgesinin genişliği göze çarpar. Bunlar genel olarak yemekten hoşlanırlar, beden rahatlığına düşkündürler. Neşeli insanlar olmakla birlikte çabuk kaygılanırlar, bol bol güler ve çabuk üzülüp ağlarlar, duygularını saklayamazlar. Sosyal zeka bakımından ileri olup iyi huylu, insancıl ve hoşgörülüdürler. 2. Mezomorf. Mezomorfi tipte olanların omuzları ve özellikle kasları iyi gelişmiş olup pazıları kuvvetli, atletik yapıda kişilerdir. Bunlar bedence enerjik ve dayanıklıdırlar. Bunlar uzun yürüyüşlerden, spordan ve maceradan hoşlanırlar. Zekaları pratik işlere yönelmiştir. Sosyal faaliyetlerde öne atılıp lider olma eğilimini gösterirler. 3. Ektomorflar. Ektomorfi düşük omuzlu, hassas tenli, saç telleri ince, deri ve kemikten ibaret tipler olup sinir sistemleri iyi gelişmiştir. Bunlar duyarlı, kaygılı, içe dönük kişilerdir. Kuramsal zeka bakımından ileri olup soyut konulara yönelirler. Bedeni yoran işlerden hoşlanmazlar. İnsanlardan kaçarlar. Duygularını dışarı vurmazlar. Hoşgörüsüzdürler. Bilim adamları bu tipler arasından çıkar. Kişiliği psikolojik özelliklere göre sınıflandırma. Beden yapısı ve kişilik arasındaki zayıf bağıntı karşısında bazı psikologlar bedeni dikkate almadan sadece kişilik ve davranış özelliklerine göre insanları sınıflandırmayı denemişlerdir. Bunlar arasında en çok tanınmış olanı Jung'dur. Kendisi insan kişiliklerini içe dönük introvert ve dışa dönük ekstrovert olarak ikiye ayırmıştır. Bu sınıflandırmaya göre içe dönükler, utangaç, çekingen, yalnız başına çalışmaktan hoşlanan münzevi tiplerdir. Bunlar özellikle duygusal çatışma durumunda kendi içlerine kapanırlar ve iç hayatlarıyla aşırı derecede ilgilenirler. Dışa dönükler toplumsal çalışmalardan hoşlanan atılgan kişilerdir. İlgileri dışa dönüktür ve duygusal sorunlarını başkalarına açabilirler. Allport kişiliği, bireyin çevresine kendine özgü bir biçimde uymasını sağlayan psikofizik iç güçlerin dinamik bir görüntüsü olarak tanımlamaktadır. Derinlik psikolojisinin kurucusu olan Freud'a göre kişilik, id, ego ve süperego olmak üzere birbirini etkileyen üç bölümden meydana gelmiştir. İd, kişiliğin çekirdeğini oluşturan ham tabiattır. Burası içgüdüler, iç tepiler, iştihalar, istekler ve ihtiraslar gibi birçok dinamik gücün kaynaştığı bir yerdir. Burada haz ilkesi hüküm sürer. Biyopsikolojik gereksinmeler doygunluk peşindedir. İdin önemli bir kısmı baskı altına alındığı için bilinci açık değildir. Türkçe'ye ben olarak çevrilebilecek olan ego, İdin yöneticisi, savunucusu ve koruyucusu gibidir. Ham tabiatı temsil eden idin, istek, ihtiyaç ve iştihalarını gerçekleştirme yollarını kontrol eder. Böylece bireyi dış çevresinden gelecek tehlikelerden korumaya ve insanın başarısını ve güvenilirliğini sağlamaya çalışır. Burada haz değil, gerçeklik ilkesi hüküm sürer. Ego, dış alemle iç hayatın düzenleyicisi, ara bulucusu gibidir. Üst ben anlamına gelen süperego, kişilik yapısında toplumun temsilcisidir. Süperego, insanın içinde yaşadığı çevrede var olan değer yargılarının bir takım yaşantılar sonucunda benimsenmesi yoluyla zamanla oluşur. Fakat bir kez geliştikten sonra artık bireyin davranışlarını kontrol eder. Dipnot. Baymur Profesör Doktor F. Genel Psikoloji, İnkılap ve AKA Basım Evi, İstanbul 1976. Kişilik özelliklerini ölçme yoluyla insanı değerlendirme. Kişiliğin değerlendirilmesinde tip kuramları yanı sıra insanın türlü davranış örüntülerini inceleme, çeşitli özelliklerini çözümleyip ölçme yoluna gidilmiştir. Son yıllarda kişiliği değerlendiren birçok test ve envanter geliştirilmiştir. Bunlar arasında ilk başvurulan yol otobiyografi yöntemi olmuştur. Bu yöntemde deneyin kişiliğinin belli yanlarını ve alışkanlık haline gelmiş olan davranışlarını ve kısaca yaşam öyküsünü bildiği gibi yazması istenir. Otobiyografilerin değerlendirilmek üzere çok zamana ihtiyaç göstermesi ve nesnel olarak karşılaştırmalar yapmaya elverişli olmayışı, dolayısıyla bunların yerini tutabilecek daha pratik ve ekonomik yöntemler geliştirilmiştir. Bunların başlıcaları anketler ve envanterlerdir. Anketlerde deneklerin alışkanlık ve kişilikleriyle ilişkili belli soruların açık ve seçik olarak cevaplandırılması istenir. Envanterlerde ise çeşitli kişilik özellikleri, ilgili gereksinmeler ve sorular kısa maddeler halinde formüle edilmiştir. Deneyin kendi durumuna uygun düşen maddeleri sadece işaretlemesi istenir. Bunlardan bir bölümü türlü şikayetleri ve nevrotik kişilik belirtilerini gösteren uzun listelerdir. Deneklere bu belirtilerden hangilerini ve ne ölçüde kendilerinde hissettikleri sorulur. Denek bu belirtilerden ne kadar çoğuna olumlu cevap verirse, ruh sağlığı bakımından o ölçüde düşük puan alır. Gözlem. Birey doğal durumlarda bazı eylemlerde bulunurken onu gözlemek yoluyla kişilik özelliklerine ilişkin bazı bilgiler elde etmektir. İnsanın doğal koşullar içinde belli davranışlarını gözlemeye sistemli gözlem denir. Görüşme, mülakat. Bireyin kişilik özellikleri hakkında bilgi edinmek için onunla konuşmak yöntemi de kullanılır. Derecelendirme ölçekleri, rating scales. İnsan kişiliğini başkaları üzerinde bıraktığı etkilere göre değerlendirmeye önem verenlerin en çok kullandıkları araç derecelendirme ölçekleridir. Bu yöntemle bireyi tanıyan bir kişi onu çeşitli özellikleri bakımından derecelendirir. Genel olarak kişiliği niteleyen özellikler iki uçlu bir boyut üzerinde sıralanabilir. Örneğin iyimser kötümser, sorumlu sorumsuz, nazik kaba, neşeli kederli, insancıl insandan kaçan, saygılı saygısız, konuşkan tutuk, dürüst yalancı gibi. Projektif ölçme araçları. Kişiliği, bireyin iç yaşamını oluşturan gereksinme ve güdülerin dinamik bir örüntüsü olarak görenler, bireyin dış davranışlarını incelemekle yetinmeyip, kişinin iç hayatını dışa yansıtabilecek bazı yöntemler geliştirmişlerdir. Buna projektif, yani yansıtıcı testler denir. Pek çok çeşitleri olan bu ölçme araçlarında ana ilke, bireyi belirsiz, eksik, karışık, ya da değişik biçimlerde algılanabilecek uyarımlar karşısında bırakmak ve bireyin bu uyarımları anlamlandırmasını, tamamlamasını ya da bunları bir sistem ve düzene koymasını istemektir. Denek, belirsiz uyarıcıları anlamlandırırken, eksik bir cümle, yarım kalmış bir hikayeyi tamamlarken onun iç yaşamı o farkına olmaksızın dışarı yansır. Projektif ölçme araçlarından birkaçını ele alalım. Projektif yöntemlerden en basiti, en çok kullanılanı, yorumlanması en kolay olan cümle veya hikaye tamamlama testidir. Bu testte deneye bir dizi eksik ya da yarım kalmış cümlecikler verilir veya hikayeler söylenir ve kendisinden bunları fazla düşünmeden aklına gelen ilk biçimde arzu ettiği gibi tamamlaması istenir. Denek bu cümleleri ya da hikayeleri tamamlarken zihnindeki bilinçli bilinçsiz bir takım fikirleri, kaygıları, istekleri bu cümle ve hikayelerde yer alır. Bu yöntemle nispeten yüzeysel olan bir takım arzu ve gereksinmelerin yansıyabileceği ileri sürülmektedir. İnsan ruhunun daha derinlerine inen bazı yansıtıcı araçlar da geliştirilmiştir. Children's Apperception Test, CAT denilen resim yorumlama testi, çocuklar için hazırlanmış bir kişilik testidir. Bu testte 10 standart resim deneye gösterilir. Denekten resimde neler olduğu, bunların hangi nedenlerden dolayı gerçekleştiği ve sonucun ne olacağı biçiminde sorulara yanıt vermesi istenir. Denek, bunları bir öykü biçiminde anlatırken bilinçli ya da bilinçsiz olarak tüm yaşantı ve deneyim sonuçlarından yararlanır. Böylece sentez ve yorum yapılırken denek, gereksinim, amaç, ideal, tutum ve tavırlarını kendiliğinden spontane olarak ortaya koyar. Thematic Apperception Test, TAT, kişiliği değerlendirmek üzere yetişkinler için hazırlanmış resim yorumlama testidir.